Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Misadiye. Doğan Kitap. 25 Ruh Süleyman Paşa. Belkıs Dehni. Bu kitap 335 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mart 2009. Okuyan İris Gür. 1950'ler. Kral Faruk'un Kahiresi. Buram buram yasemin ve manolya kokuları. Çapkınlar genç kızları tavlamak için piramitlerin eteklerinde geceler düzenliyor. Sosyete Fransızca, İngilizce, Yunanca ve İtalyanca konuşmayı tercih ederek aşktan dem vuruyordu. Göçmenler gül suyu damıtıyor, devrimciler rejimi devirmekten bahsediyordu. Kısacası 19. yüzyılın batı dünyası Müslüman topraklarda, cam bir fanus içinde yaşamaya devam ediyordu. Bizim hikayemizin kahramanları ise kaderlerinden habersiz, dalgalara kapılmış sürüklenmekteydi. 26 Ocak 1952'de bir yangın çıktı. Kahire yandı. Krallık devrildi ve fanus tuzla buz oldu. Dün ayrıcalığı olanlar ya Abdülnasır'ın Mısır'ını seçecek ya da batıya dönmek zorunda kalacak, yani sürgüne gidecekti. Cennet bir hayal olmuştu. Fotoğraf kadar gerçekçi, nostaljik bir roman. Kahire'de doğan, bu dünyayı ve bu devri yakından tanıyan Gerald Misadiye'nin belki de en özel romanlarından biri. Gerald Misadiye 1931'de Kahire'de doğdu. Bir Cizvit mektebinde öğrenim gördü. Katolik ve Ortodoks Rumların, Sünni ve Şii Müslümanların, Kıptilerin, Ermenilerin, Yahudilerin birlikte yaşadığı dünyanın en kozmopolit coğrafyasında büyüdü ve bu coğrafyadan hoşgörüyü öğrendi. Paris'e yerleştikten sonra 1955'te ilk romanını yayımladı. L'Homme qui devient Dieu 1988 adlı inceleme kitabı büyük yankı uyandırdı. Doğan Kitapçılık Misadiye'nin Musa adlı iki ciltlik romanını 1999'da, Davud'u 2000'de, Sokrates'in Karısını 2001'de yayımladı. Süleyman Paşa Sokağı numara 25, Misadiye'nin Doğan Kitapçılık tarafından yayımlanan dördüncü kitabı. Her zaman doğduğun yerde olamazsın. Théophile Gautier. Giriş. 13. parça. Boğazın rengi laciverte dönmüştü. Kadehteki karkade, hibiskus cinsinden bir ağaççığın kurutulmuş çiçeklerinden kaynatılarak elde edilen, soğuk ya da sıcak içilebilen Mısır'a özgü bir içecek. Masanın üzerindeki lambanın ışığında erimiş yakutu çağrıştırıyordu. Serin bir akşamdı. Önümüzden isteksizce bir yük gemisi geçiyordu. Kendimi 1000 yaşındaymışım gibi hissettiren hatıralarla dolu bu dekor ve bu ortam yerine o gemide olmak beni daha fazla mutlu etmez miydi diye kendime sordum. Prenses Reşide Nurettin bana doğru döndü. Gençliğimden beri hayranlıkla seyrettiğim kuğu boynu hiç değişmemişti. Sadece eskiden simsiyah olan saçları artık kar beyazıydı. Ve hani hep güzel olan masal kahramanları gibi güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. Az önce salonun ışıkları altında fark ettiğim çenesinin altındaki hafif sarkmalar ve gülünç kırışıklıklar loşlukta kayboluyordu. Sesi hafifçe kalınlaşmıştı. 76 yaşında bile gençlik yüreğimden asla silinmeyen güzel kadın görüntüsünü bana bir kez daha hatırlattı. Delikanlıyken gençliğimizin sayısız eğlencelerinden birinde bir akşam kreptoşinden siyah dar elbisesinin içinde uzun ve zarif silüeti ve pudralanmış fil dişi beyazlığındaki omuzlarıyla bir imparatoriçe edasıyla biraz da alaycı bir ifade takınarak bana doğru eğilip "Beni dansa kaldırmak için öldüğünüzü görüyorum." dediğinde bayılacak gibi olmuştum. "Mısır'a döndünüz mü?" diye sordu. "Hayır. Artık orada tanıdığım hiç kimse kalmadı. Sadece hatıralarımı bulabilirdim." diye cevap verdim. Bir sessizlik oldu. Senelerden beri hayranlıkla dinlediğim, şakırcasına konuştuğu o muhteşem Fransızcasıyla konuştu. İnsan yaşadığı yerden ayrıldığında büyüleyici hatıralarının olması hiç olmamasından daha mı iyi diye merak ederim. Yaşanılan yerden ayrılış, yaşanılan yer. İfadeler öylesine süslenmişti ki kendimi tebessüm etmekten alıkoyamadım. Hepsi hala yaşıyor dedi, kendi kendine konuşur gibi. Her yılbaşı iyi dileklerini bana gönderiyorlar. İsmail bildiğiniz gibi Roma'da büyükelçi. Sibilla, çok güzel bulduğunuz Nadia Abdülmesih. Bana söylendiğine göre Nadia'nın kız kardeşi Susu, Siegfried Alp'le evlenecekti. Onunla birlikte Londra ile New York arasında gidip geliyormuş. Ve siz ve ben. Arkasından bir kahkaha attı. Bu yeraltı mezarlığı nüktesine zoraki gülümsedim. Hiç kimse bu yaşadıklarımızı anlayamayacak diye mırıldandım. Kendilerinin de bunu anlayıp anlamadığını merak ediyorum. Peki ya siz? Siz anladınız mı? Donup kaldım. Aynı şeyden mi söz ediyorduk? Yoksa monarşi Kahire'si ve İskenderiye'sinde hiçbir şeye aldırmadan kolayca yaşadığımızı mı söyleyeceğimi sanıyordu? Yoksa bunca yaşamı altüst eden çılgın, küstah, büyük hayalden mi bahsediyordum? Orada yaşadıklarımızı ne sanıyorsunuz diye söze girdi. Hayal dedim. Hayal, doğru olsa bile bu kelimeyi sevdiğimden emin değilim diye düzeltti. Ben aynı zamanda baş döndüren başka bir kelimeyi tercih ederdim. Biz bunu aşk sanmıştık. Dante ve Beatrice, Ofelia ve Hamlet, Isis ve Osiris'in aşkları gibi. Hepimiz bunu aşk sanmıştık. Siz de dedi bana dönerek. Ne cevap verebilirdim? Tabii ben de dedim. Ardından abartılı bir ses tonuyla ekledi. Tüm bu yaşamlar orada aşkın egemenliği altındaydı ve gerçek ansızın karşımıza çıktı. Kahire yangınından mı söz ediyorsunuz? Sadece ondan değil, siyasetten de. Özellikle siyasetten, gerçeklerden. Toplum gerçeğin bir başka şekli olan aşkı kabullenemiyor. Isis'in öyküsünü bilir misiniz? Başımı salladım. Isis, Osiris'i seviyordu. Oysa Osiris, firavunluk uğruna kardeşi Set'le çarpışmak zorundaydı. İktidar kavgası birbirini seven bu iki aşığı ayırdı. Set, Osiris'i öldürüp parçalara böldü. Isis, sevgilisinin cesedini aramaya gitti. Onun parçalanmış cesedinin parçalarını bir araya getirdi. Ama 13. parçayı bir türlü bulamadı. 13. parça diye tekrarladım. Prenses detaylardan hiç söz etmedi. 13. parça Osiris'in erkeklik organıydı. Bu da mutlu bir aşkın olmadığı anlamına geliyor dedim. Hayır, Osiris artık ölüler tanrısıdır. Tabii ki aşk da öbür dünyadadır. Her zaman da orada olacak. İsmail, Sibilla ve diğerleri Isis'in çocuklarıdır. Farkında olmadan onun hayatını tekrarladılar. Ama 13. parçayı bulamadılar dedim onu tahrik etmek için. Saygısızlığı bırakınız. Sadece 13. parça yok. 12 parça daha var dedi kızgın bir ses tonuyla. Yaşadığımız Mısır'ı Reşide Nurettin mükemmelleştirmiyor mu diye sordum kendi kendime. Aşk başka yerdeydi. Prensesin geçmişle ilgili ardı arkası gelmeyen düşünceleri sayesinde boğazın kıyısında hayal bile edemediğim bir gerçek ortaya çıkmıştı. Gerçek, bu sıraladığı kişilerin hayatlarını altüst etmişti. Gerçek mi yoksa az önce belirttiği gibi siyaset mi? Mısır mitolojisindeki dev yılan Apophis'in ani bir spazmla çırpınışı gibi sıcak bir seraya benzeyen Mısır'da bu insanlar da çırpınarak birdenbire un ufak olmuşlardı. Örneğin Nadia, yaşamının hüzünlü sembolü olarak gördüğü suni çiçekleri yaparak Paris'te ayakta durmaya çalışıyordu. Sibilla, tek yaşam gayesi olan oğlu için kendi ülkesi Londra'da sürgün hayatı yaşıyordu. Susu, servetiyle otel odalarında yapayalnız yaşıyordu. Rimbaud'un mısraları aklıma geldi. Birbirini doğuran binbir sebep sonunda insanı sarhoşluk ve deliliğe sürükler. Saat ilerliyordu. İzin istemek için yerimden kalktım. "Gidiyor musunuz?" diye sordu. "Düşünmelisiniz," dedi ardından ayağa kalkarak. Salonun ışıkları asil yüzünü, şakaklarına kadar uzanan iri gözlerini, ince delikli irice burnunu, doğunun tanrıçalarından biri gibi gülümseyen ağzını, hep aynı kalan fil dişi beyazlığındaki tenini belli belirsiz aydınlatıyordu. "Yazar olan sizsiniz ve onların yaşamlarını anlatmalısınız," dedi. "Ama bir yaşam hakkında ne bilinir ki?" diyecek oldum. Ellerini kolumun üzerine koydu ve gülerek, "Sizi yeterince tanıyorum. Sandığınızdan da fazlasını biliyorsunuz," dedi. Daha sonra boş boğazlığını örtmek istercesine hafifçe gülümsedi. Kapı eşiğinde vakur bir ifade takınarak ilave etti. "Tüm bu yaşamlardan alınacak bir ders var. Onları aktarmazsanız çok büyük bir hata yaparsınız." Bir taksi beni Taksim Meydanı'na getirdi. Oradan yürüyerek İstiklal Caddesi'nde o çok sevdiğim Hacı Baba restoranına geldim. Salata, ızgara tavuk ve bir Anadolu şarabı eşliğinde yalnız başıma akşam yemeğimi yedim. Bu yaşamlar nasıl anlatılacaktı? Bunlar basit birer yaşam değillerdi ki. Onları yeniden oluşturmak gerekiyordu. Bu da zaten başka bir dünyayı yaratmaktı.
1. Yazın son nilüferleri.
1940. Güller ve kükürt. Geniş mutfağı 6 pencere aydınlatıyordu. Duvarda asılı duran bakır ve kalaylı kaplar parıldıyordu. 20 kişiyi rahatlıkla alabilecek genişlikteki bu mutfak devasa bir demir sürgüyle kapatılıyordu. O günlerde yaptığı çalışmaları koruma altına almak için Katerina Portilakova bu sürgüyü kendisi yaptırmıştı. Solgun mavi gözleriyle tahta bir kaide üzerine oturttuğu imbiğini izliyordu. İspirto ocağı üzerindeki imbik fokurduyordu. Katerina, kardeşi Alice'le kendini oraya kapatmıştı. Şişman, dalgalı saçları olan Alice, göz kapaklarını kömür gibi boyamıştı. Öyle ki göz bebekleri artık fark edilemiyordu. Alçak hasır bir tabureye oturmuş, ellerini de koca göbeğinin üzerinde kenetlemişti. Muhteşem kalçası diğer tabureyi de işgal ediyordu. Belli bir yaşa gelmiş her Mısırlı dul kadının giydiği gibi geleneksel tarzda siyah ipekten bol bir elbise giymişti. Katerina ise buğudan ötürü saydamlığını yitirmiş, cam spiralden geçip imbiye düşen damlaları gözlüyordu. Ne ilginç, kırmızı güllerin ruhu saydamdı. Henüz 4 şişe doldurmuş, ağızlarını da kapatmıştı. 8 şişe daha doldurulmayı bekliyordu. Katerina her sene çuval dolusu 15 okka, yani yaklaşık 20 kilo sapsız kırmızı gül satın alırdı. Tek tek yapraklarını ayırıp kaynatır, azar azar imbiğine doldururdu. Elde ettiği bu yağlı sıvıyı tüm sene boyunca bol miktarda yaptığı pastalarında ve testilerdeki suları kokulandırmak için kullanırdı. Ayrıca bu gül sularını hem çeşitli işlerine koşuşturan komşularına teşekkür için hem de her Mısırlının bir gün mutlaka işinin düşeceği farklı din ve tarikatlara mensup iyilik timsali rahibelere, Kıpti rahiplere, Ortodoks Yunan, Katolik Yunan, Ortodoks Kıpti, Katolik Kıpti, Maruni, Katolik Ermeni, Ortodoks Ermeni, Melki, Süryani, Nesturi din adamlarına, bitişik caminin imamı ile komşunun cenazesine kadiş duası için gelen, kah üzgün, kah muzip hahamı da atlatmaksızın iyiliklerine karşılık ve bir saygı ifadesi olarak dağıtırdı. Gül suyu ayrıca sinirlere de iyi geliyordu. Hem de neredeyse Katerina'nın 2 ay sonra Paskalya için damıtacağı portakal çiçeği suyu kadar yatıştırıcı özellikteydi. Çevreye yayılan gül kokuları içe ferahlık verip ruhları arındırdığı gibi dünyaya erdemin hoş kokusunu da yaymaktaydı. Katerina belki de her sene yaptığı bu törenle ölen kocasını da sembolik olarak ve gizlice yad ediyordu. Merhum Anton Arhenholz, safkan bir Prusyalıydı. Onunla piskoposun önünde Babül Hadid cemaatinin pederi dahil 7 kişinin şahitliğinde kutsal kokular, gül kokuları arasında evlilik yemin etmişlerdi. Anton'un protestanlığını gizlemesi yüzünden feshedilen evlilik dosyası şimdi Vatikan'dan çıkacak bir kararla tekrar onaylanmayı bekliyordu. Ama bu başka bir hikayeydi. Yaşam tecrübesi olan insanların da bildiği gibi konusu ne olursa olsun bu bambaşka bir hikayedir. Kapalı kapıya rağmen koku kapının altından sızarak evin diğer ucuna, yeğenlerin, dindar kızların, Katerina'nın hizmetçilerinin belli saatlerde şeytanın çıktığına inandıkları iki banyoya kadar yayılıyordu. Bir imbiye sahip olmak yasal değildi ama yine de gül kokuları pencerelerden taşıyordu. Zaten monarşi Mısır'ında ne yasaldı ki? Komşular Katerina Portilyaka'nın sadece avlunun havasını değiştirmek için gül suyu damıttığını sanıyorlardı. Bazıları kendilerine verilen sus payı bir şişenin hatırına bu kokudan hiç söz etmezlerdi. Çünkü daha sonra bir şişede portakal çiçeği suyunun geleceğini biliyorlardı. Böylece Katerina her sene bu kan ve kar denizindeki kristalleşmiş özlerden parfüm yapıyordu. "Benden 100 lira borç aldı," diye söze girdi Alice. Bu iki kadın konuştuklarının anlaşılmasını istemedikleri zaman aralarında İtalyanca konuştukları halde Alice bu sözleri Arapça söyledi. "100 lira ha," dedi Katerina. "Vermezsem çekip gideceğini söyledi." "Michael'dan istemiş ama o kabul etmemiş," dedi Katerina. "Biliyorum, biliyorum. Sonuçta ben vermek zorunda kaldım." Katerina dolan şişeyi imbiğin altından alarak ağzını tıpalayıp boşunu imbiğin altına koyarken "o bir deli," dedi. "Erkek kardeşimiz deli," diye tekrarladı inanmaksızın. Konu oldukça nazikti. Bütün Portilaklıların deliydi. Ya dinle, ya simyayla, ya da seksle bozmuşlardı. Sadece taktıkları konular farklıydı. Ama bu da başlı başına başka bir hikayeydi. Tam Alice karşılık verecekti ki, mutfağa uzanan koridor boyunca yankılanan ve nedeni belli olmayan çığlıklar duyuldu. Haykırmaların ve hıçkırıkların eşlik ettiği bu çığlıklar yavaşlar gibi oluyor ama sonra daha da güçlenerek yeniden başlıyordu. "Neler oluyor?" diye bağırdı Katerina kapının sürgüsünü açmak üzere yeniden zorlukla doğrulurken. Katerina'nın etrafı Alice'in kızları Angel ve Adele, kendi kızı Janet ve hizmetçiler tarafından sarılmıştı. Amine adındaki dev köle kız gözlerini döndüre döndüre 100 çocuk emzirmiş gibi görünen geniş göğsünü yumruklayarak çırpınıyor, yüzüne vuruyordu. Katerina öfkeyle "Neyin var?" diye bağırdı. "Şeytanı gördüm, Yasit." "Hanım, şeytanı gördüm." Katerina soğukkanlılığını yitirerek "Şeytanı mı?" diye sordu. Başı arkaya düşmüş, nefes nefese kalmış olan köle kız "Şeytanı" diye tekrarladı. "Nerede?" "Mahzende." Hizmetçiler, kadınlar, kızlar, hatta Kahya Seyit bile heyecandan kireç gibi bembeyaz kesilmişti. "Yaptığın aptallığı görüyor musun?" diye bağırdı Katerina ve parmak uçlarında yükselerek köle kıza bir tokat patlattı. Çıkan ses, yağmur yüklü bulutların çarpışırken çıkardığı gök gürültüsünü andırmıştı. Amine'nin çığlıkları yerini iç çekerek ağlamaya ve hıçkırarak sakinleşmeye bıraktı. Şeytanı görmüştü. Evet, cehennemin kralını. Simsiyah giyinmiş, kırmızı gözlü ve korkunç gülüşlü şeytanı. Anton Archenholz tarafından satın alınarak azat edilmiş olan Zübeyde isimli diğer zenci köle, koridorda yere oturmuş ve arkadaşını belki de Mahzen'e eşya taşıyan bir komşularını görmüş olabileceği yönünde teselli etmeye çalışıyordu. "Hayır," diye ağlamaya başladı Amine. "Şeytandı, ifrit, hüve zatü, ta kendisi. Haşhaş mı içtin yoksa?" diye sordu Kahya Seyit. Katerina'nın torunu Siegfried Alp bu olayların üzerine gelmişti. Ara sıra büyük annesine öğle yemeğine gelirdi. Onun her zaman özel bir yeri vardı. Bu hareketlilik kuzinlerinin, arkadaşlarının ve bu gürültülerin nedenini merak eden komşuların bağırışları onun endişelenmesine sebep olmuştu. Bu heyecanının nedenini sorunca Katerina ona sarılarak hiçbir şey olmadığını söyledi. Amine sinir krizi geçirmişti. Ardından torununa yemek servisi yaptırdı. Siegfried Alp günlük yemek odasına geçti. Diğer büyük yemek salonu sadece bayramlarda tüm kuzinleri bir araya geldiğinde açılırdı. Sonra Katerina tekrar mutfağına döndü. Biraz önceki patırtının sebep olduğu tatsız mola sırasında dolsun diye imbiğin ağzına bıraktığı şişeyi tam taşımak üzereyken çekti ve huzurlu bir ortamda çalışmak ne mümkün diye homurdandı. Alice kapıyı yeniden sürgüledi. Mutfakta balık ve yumurta pişirirken bile çıkan kokunun kötü ruhları çektiğini bilen Katerina, temiz soluk gerektiren bu hassas, hatta neredeyse sihirli işlemleri gerçekleştirirken de sadece kendi kanından olan insanları ya da ancak Kahya Seyit gibi bir erkeği kabul ediyordu. Ama Amine ve Zübeyde isimli azat edilen iki köleyi asla. Hele sütü ekşitip balığı kokutan, bir bakışıyla kristali çatlatan kem gözlü Zübeyde'yi asla. Siegfried, Seyit'in tabağına doldurduğu bamyalı kuzu yahnisini karıştırırken, "Şeytan mı, neye benziyor?" diye sordu. Kuzinleri gülmeye başladılar. "Sen hiçbir şeye inanmazsın ki," dedi Tereze. Siegfried çok genç olmasına rağmen şeytanın inançsız insanlar için yaratıldığını düşünürken bir yandan da tabağını karıştırıyordu. Büyük annesine hayrandı. Ama açıkçası bu maskaralıklar onu sinirlendirmişti. Katerina'nın dairesinden ayrılırken merdivenlerde durdu. Komşunun biri Chopin'in bir mazurkasını çalıyordu. Belki beceriksizceydi ama yine de güzeldi. Şu birkaç gün içerisinde yaptığı ziyaretlerde üçüncü kez Chopin'in çalındığını duyuyordu. Galiba tüm Mısır Chopin çalmaya kararlıydı. Ya da Mısır'ın belli bir bölümü. Ama bu da başka bir hikayeydi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.